Ayrım 55, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 565. Ve birden Farah bunun yüzünün yarısı mavi gökyüzü fonunda parçalara ayrıldı. Etler, kemikler ve gözler sabahın parlak ışığında dağıldı. Bir anda boğazını sıkan tel gevşedi, Erva'nın kafası düştü, çenesi göğsünün üzerindeydi. Son bir gayretle kafasını kaldırdı ve çamların arasından ona doğru koşan Luwak'ı net bir şekilde gördü. Daha net olarak gördüğü bir şey daha vardı, elindeki silah. Askerlerin aslında bulamadığı ve Luwak'ın kız kardeşinin katilini öldürmek için gizlice muhafaza ettiği silah. Ervan kanının son damlalarını harcamamak için artık nefes almamaya çalıştı. Kolay değildi. Bir kez daha aklına saçma sapan sözcükler geldi. Atış menzili, merminin aldığı yol, dağılan enerji, rüzgarın şiddeti ve anlamlarını unuttuğu daha bir sürü balistik terim. Bu bir yığın parametre bu mesafeden atılan bir merminin kaderini belirlerdi. Bunlar Luwak için geçerli değildi. Ustalığının mucizesi olarak 200 metreden daha uzak bir mesafeden ve belki de çok daha uzaktan hedefini vurmayı başarmıştı. Herifin doğrudan beynini patlatmış olması gerçeği merminin maksimum enerjisini koruduğunu ve sapma yapmadan yoluna temiz bir şekilde devam ettiğini gösteriyordu. Luwak kurşunla ve silahla bir anlaşma yapmıştı. Bayılmadan hemen önce Ervan başının üstünde bir uğultu duydu, kımıldamaya çalıştı. Ama boynundaki dikenli tel kolyesi bütün hareketlerini kısıtlıyor, göz kapakları ağırlaşıyordu. Yine de gitgide yavaşlayan, gitgide zorlukla duyulmaya başlayan kalp atışlarına rağmen Süper Puma'yı tanımıştı. Yerlerini saptamışlardı, onlara ulaşmışlardı. Onun hayatını kurtaracaklardı. Kısa sürede bir canlanmayla Ervan gözlerini açtı ve güneş nedeniyle kırpıştırdı. Güneşin beyaz parlaklığı içinde bir saniye boyunca gördüğü şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Helikopter palalarının rüzgarıyla yatmış otların arasında Luwak, Farabu'nun başına diz çökmüş, yüzünden geriye ne kalmışsa Gael'in adını haykırarak parçalıyordu. 136. Bölüm. Luwak Gael'in cenazesinde Gael de Montparnasse'daki mezar odasında yalnızdı. Sofya dışında kimseye haber vermemişti. Sofya eşlik etmek istemiş, Luwak reddetmişti. Bu cenaze töreni 4 gün boyunca önce Brest'te, Caval Blanche'ın morgunda, ardından Paris'teki bir cenaze evinin babalarını tabuta yerleştirdikleri aynı şirket, frigorifik odasında tek başına sürdürdüğü bir haç yürüyüşüne dönmüştü. Otopsiden sonra Gael'e eski güzelliğini, Gael'in kafasını tıraş etmemesi için Breton adli tıbbı Clement'la kavga etmişti. Yeniden kazandırması için Paris'ten en iyi tanatopraktörü getirtmişti. Dipnot, Fransızca sözcük, definden önce güzel görünmesi için ölüyü tahnit eden, kozmetik uygulayan kişi. Bu işlem Hristiyanlıkta yaygın olarak kullanılır. Ardından bir şapel kadar soğuk ama en azından tütsü kokusunun olmadığı bir odada onu bizzat kendisi giydirmiş, sonra uçağa kadar götürülmesine nezaret etmişti. Ters yöne bir yolculuk olmuştu. Kendisinin düzenlediği babasının cenaze töreniyle birkaç küçük ayrıntı dışında aynı şeyleri yapmıştı. Farabu olayından beri Luwak, kabusunun tutsağı bir uyur gezer gibiydi. Kız kardeşine zarif ve kusursuz bir cenaze töreni yapma hedefine kilitlenmiş, başka hiçbir şey düşünmemiş, bu işle alakalı olmayan bütün düşünceleri kafasından kovmuştu. Kafasını bütün düşüncelere açmak onun infilak etmesine sebep olmak demekti. Gündüz olduğu gibi gecede bütün yelkenler inek, motor düşük hızda, onu pusuda bekleyen umutsuzluğun ve deliliğin güçlü rüzgarından korkarak öylece dolanıp durmuştu. Mucize eseri Ervan hayatta kalmıştı. Helikopter onu Caval Blanche'a götürmüştü. O sırada komadaydı. Doktorlar daha iyi demişlerdi. Durumunun gerektirdiği müdahaleler yapılırken bilincinin kapalı olması daha iyiydi. Ervan 3 mermi yemişti. İlki sol köprücük kemiğine isabet etmiş, dokuları delerek vücuttan çıkmadan önce kürek kemiğinden sekmişti. Bu yara kalbe çok yakın olmasına rağmen en az ciddi olanıydı. İkinci mermi karından girmiş, 12. kaburgaya çarptıktan sonra yön değiştirmiş, sonra da mideye saplanmıştı. Merminin çıkarılması 2 saatten fazla sürmüştü. Üçüncü mermi sağ kasığa saplanmış, kasları ve dokuları parçalamış ama hiçbir organa zarar vermemişti. En kritik müdahaleler iç kanamayı durdurmak ve boğazı onarmak olmuştu. Dikenli teller soluk borusunu gırtlağı yırtmış ve yemek borusuna zarar vermişti. Yaralar dikildikten sonra doktorlar ses telleri, tiroaritenoid kaslarla ve bant ventriküllerle ilgilenmişlerdi. Bu müdahaleler için fazladan birkaç saat daha gerekmişti ve cerrahlar, ikisi Valdegrâce'dan gelmişti, fazla iyimser değillerdi. Yaşayacağından emin olabilmek için 24 saat daha beklenmişti. Ama sekel kalması sorunları hala devam ediyordu. Karaciğer hasar görmüştü ve Erva'nın yeniden konuşabilmesi zayıf bir olasılıktı. Luwak bu son haberi kaderci bir yaklaşımla karşılamıştı. Önemli olan ağabeyinin hayatta kalmasıydı. Öte yandan yaşadığı akıl tutulması için de bile bir teselli sebebi bulmuştu. Ervan zaten pek geveze biri olmamıştı. Luwak Brest'te bir otelde oda tutmuş ama oraya hiç ayak basmamıştı. Hastanede kamp kurmuştu ve ağabeyinin başında beklemediği zamanlarda iki kat aşağıda kız kardeşinin cesedinin yanında duruyordu. Gözleri yuvalarından fırlamış halde orada duruyor ve kız kardeşini inceliyordu. Kimi zaman onunla alçak sesle konuşuyor ya da ona Cat Stevens'ın eski bir şarkısının sözlerini mırıldanıyordu. My Lady D'Arbanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Dipnot. Kadınım D'Arbanville, öyle soğuk görünüyorsun ki bu gece. Dudakların sanki kışı andırıyor. Derin beyaza dönmüş. Luwak silkindi. Rahibin ölüye saygı konuşması sona eriyordu. Neden bir rahip? Bu klasik tercihi reddetme gücünü kendinde bulamamıştı. Buna karşılık rahip ondan kız kardeşinin kişiliğini tanımlamasını istediğinde özel hiçbir şeyi yoktu, kısa keselim diye cevap vermişti. Daha başka ne söyleyebilirdi? Bütün yeni yetmeliğinin yemek yemeyerek kendini harap etmekle geçtiğini mi? Daha sonra fahişelik yaparak aykırı bir hayat yaşamak istediğini mi? Tek hayali olan sinemanın onu istemediğini mi? Bu taraftan lütfen. Rahip onu mezar odasına girmeye ve ona verilen gülü atması için çukurun yanında durmaya davet ediyordu. Daha önce yaşanmışlık hissi. Ervan babalarının mezarına çiçek atılmasına karşı çıkmakta haklıydı. Luwak da bugün aynısını yapacaktı. İsterseniz saygı duruşunda bulunabilirsiniz. Hayır dedi elindeki gülü yere atarak. Din adamı onu daha da sinirlendiren merhametli bir yüz ifadesi takındı. Ne yaparsa yapsın adam seri üretim bir ürüne benziyordu. Çevresine ne özgün ne de samimi duygular yayabiliyordu. Her şeyi kapatın diye emretti Luwak mezar odasının kapısında bekleyen mezarcılara. Size de teşekkür ederim peder. Bunları söyledikten sonra arkasını döndü, mezar odasından çıktı. Başını döndüren boşluğa kapılmamak için dimdik duruşuyla mezarlığın ağaçlı tenha yollarından geçip Edgar Quinn'e bulvarı yönüne doğru gitti. Gael toprağa verildiğine göre artık yapacak ya da düşünecek bir şeyi yoktu. Ya da tam tersine, Lokerek'ten beri onu korkutan umutsuzluk dalgasına karşı kendini korumak için bir şeyi vardı. Bulvara varınca eve yürüyerek gitmeye karar verdi. Artık Aston Martin'ini kullanmıyordu. Artık oynamaktan zevk alınmayan bir oyuncak gibi evinin otoparkına terk edilmişti. Yaklaşık bir aydan beri Firefly Company'ye kendi şirketine adım atmıyordu. Ortakları çok zeki ve nitelikli adamlar değildi. Ama birkaç hafta boyunca onsuz yapabilecek kadar parlaktılar. Montparnasse Bulvarı. Invalide'ye doğru yöneldi, sonra Trocadero'ya kadar rıhtımları takip etti. Bir saatten daha kısa bir süre içinde evinde olabilecekti. Gael'le ilgili bütün düşünceleri kilit altına aldı ve son günlerdeki olayları düşünmeye karar verdi. Çivi adamın öldürülmesinden sonra geçerli bir senaryo uydurmak gerekmişti. Bir ölü her zaman bir sorundu. Ama 3 yıldan beri zaten resmi olarak ölüyse durum daha da içinden çıkılmaz lanet bir hal alırdı. Açıkça bu pisliğe bulaşmış olan Pascal Villard, sözüm ona Charcot Enstitüsü'nden kaçmış yeni bir katil yaratarak Thierry Farabo'yu ikinci kez gömme görevini üstlenmişti. Zaten cesedin suratı tanınmaz haldeydi. Olayın resmi versiyonu ise şöyleydi. Erman Morvan adamlarından birini, bu durumda bir kadın Audrey Bienowski, öldürmüş bir kaçağı günlerdir takip ediyordu. Kaçak ilk olarak Mare de Genevieve'de sanayi sitesinde Morvan'ın elinden kurtulmayı başarmış ama o katili Bretanya'ya kadar izlemiş ve meşru müdafaa olarak onu öldürmüştü. Carveret Deniz Havacılığı Okulu pilotlarının olaya müdahil olmasına gelince V.R. Morvan'ın deyimiyle boynuzlu erkeği boynuzlarından tutmuş ve çatışma mahalline en yakın konumda bulunan askerleri ivedilikle yardıma çağırdığını açıklamıştı. Gazeteciler V.R.'ın Brest'te bizzat düzenlediği basın toplantısında bu bir yığın saçmalığa inanmışlardı. 24 Kasım Cumartesi günü düzenlenen bu toplantıya Quimper'de Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Araştırma Bölümü Komutanı Yarbay Verney, Carveret Deniz Havacılığı Okulu Müdürü Albay Wink'in yanı sıra Şarko Enstitüsü'nün patronu, tek kelime konuşmadan sadece üzgün bir ifadeyle duran, kuş konmaz gibi uzun boylu, tuz karabiber karışımı gri saçlı Jean-Louis Lasse adında biri daha katılmıştı. Toplantıyı gizlice izleyen Luwak kulaklarına inanamamıştı. Üstelik gerçeğin bomba gibi patlamasını kendisi de istemiyordu. Adamı öldüren kendisiydi. Hem de kayıt dışı bir silahla ve taşıma ruhsatı bile yoktu. Gözler hemen Şarko Enstitüsü'ne çevrilmiş ve bu tür sağlık kurumlarındaki güvenlik önlemleri tartışılmaya başlanmıştı. Tıpkı 2004'teki Pau dramı sonrasında olduğu gibi. Dipnot. 2004 yılında 17 Aralık'ı 18 Aralık'a bağlayan gece Pau'daki bir akıl hastanesinde Romain Dupuy adlı bir hasta iki sağlık görevlisini öldürdü. Olay basında Pau dramı olarak yer aldı. Akıl hastalarının tehlike arz edip etmedikleri yeniden tartışma konusu yapılmıştı. Ayrıca Lokerek'teki çatışma ile 2 ay önce Fort Chabrol'de işlenen cinayet arasında bir bağ olup olmadığı da sorgulanmıştı. İkisi de aynı bölgedeydi. Savcının cevabı kesindi, hiçbir bağ yoktu. Olayın gizli yanlarını bilmese de Luwak iki şeyden emindi. İlki Viard ile Lasse Farabo'nun o tuhaf ikinci doğum olayına iliklerine kadar bulaşmışlardı. İkincisi Ervan onların bu tehlikeli oyununu keşfetmiş ve rahatsız edici bir tanık durumuna gelmişti. Bu yüzden ağabeyine Cabal Blanche'la verilen bütün serumlara, yapılan iğnelere nezaret etmiş ve pazar gününden itibaren atmosferi gözüne daha sağlıklı görünen Paris'e nakli için mücadele etmişti. Ervan'ın evine gittiğinde de şüpheleri doğrulanmıştı. Her yer aranmıştı. Mobilyalar didik didik edilmiş, duvarlar delinmiş, parke lataları yerlerinden sökülmüştü. Hiçbir yer ihmal edilmemişti. V.R.'ın adamları aradıklarını bulmuşlar mıydı? Hem evet hem hayır. Evet, çünkü Ervan kemirmeleri için onlara bir kemik bırakmıştı. Dizüstü bilgisayarında ve hard diskinde soruşturmanın ana hatları ile kanıt oluşturan belgelerin bir takım parçaları ve tanık ifadeleri vardı. Hayır, çünkü gerçek belgeler ile Ervan'ın soruşturma ayrıntılarını kaydettiği defterler başka yerdeydi. Hepsi apartmanın bitişiğindeki kapalı parkın havalandırma sisteminin kumanda kutusuna saklanmıştı. Luwak ağabeyinin talimatlarına titizlikle riayet etmiş, peşinden ayrılmayan iki polisi ayaküstü ekmişti. Görünen o ki V.R. ve tayfası Ervan'ın gerçekten bir şey bulup bulmadığından emin değildi. Luwak kumanda kutusunu bir tornavida yardımıyla açmış, defterleri ve belgeleri almıştı. Poşet dosyalara itinayla yerleştirilmiş veya aralarına konan karton parçalarıyla tasnif edilmiş tanık tutanakları, soruşturma belgeleri, ekindeki fotoğraflar, okul çocuğu malzemeleri yüreğini vurmuştu. Sonra da evine kapanmış ve hepsini pazar gecesinden pazartesiye kadar okumuştu. Ervan hepsini takıntısını ele veren minicik bir yazıyla yazmıştı. 96'şar sayfalık iki defter. Luwak onun hem Fransa'da hem de Afrika'da yaptığı soruşturmaların her evresini takip etmişti. İlave olarak tanıklıkları, fotoğrafları, topladığı ipuçları da eklemiş, bunlara da açıklamalar ve numaralarla notların farklı bölümlerinden göndermeler yapmıştı. Ayrıca Ervan'ın ihtiyarın cenazesinden birkaç saat önce Jean-Louis Lasse ile yaptığı görüşmeyi yazdığı üçüncü bir defter daha vardı. Luwak onu Breha'da bulmuştu. İlk başta alakasız gibi duran bu metinden bir şey anlamamıştı. Ama şimdi bu defterdekilerle birlikte puzzle mükemmel bir şekilde tamamlanıyordu. Şimdi kendi evindeydi. Bu ardışık soruşturmaları bir film şeridi gibi en başa sarmaya hazırdı. Yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Duşun altında yeniden ısındı ve ağabeyinin defterlerine yeniden daldı. Bu esnada Breha'dan beri bir kez bile uyuşturucuyu düşünmediğini, yoksunluk hissetmediğini fark etti. Şimdiye dek hem hava hem su hem de yiyecek yerine geçen zehrin yerini aşırı öfkeli bir gerginlik almıştı. Daha açık söylemek gerekirse onu harekete geçiren intikam arzusuydu. Farabu'nun infazı Luwak'ı yatıştırmaktan uzaktı. Ona Erva'nın dosyasında ortaya çıkarılması gereken bir suçlu daha varmış gibi geliyordu. En azından o böyle olmasını umut ediyordu. Sonuçlanmamış olan soruşturma değil, bizzat kendisiydi. Hala kan akıtmak istiyordu. Öfkesini yatıştırmak için öldürmek istiyordu. Jean-Louis Lasse, Pascal Villard, yetkili kişiler skalasında en yukarıda yer alan başka isimler. Sorun değildi, bu alçaklar suçluydu. Ancak kelimenin gerçek anlamıyla değil, doğrudan kimseyi öldürmemişlerdi. En azından bu olayda. Sabır, susuzluğunu gidermek için başka bir düşman mutlaka bulacaktı. Ancak o zaman sayaçları sıfırlayabilir ve sıradan insanların dünyasına katılabilirdi. 137. Bölüm. Ervan Luak'tan kartlı iki ucuz cep telefonu almasını istemişti. Böylece karşılıklı otururken mesajlaşabilirler ve anında iletişim kurabilirlerdi. Ama herhangi bir cep telefonunun klavyesini tuşlamaktan aciz olduğu çok çabuk anlaşılmıştı. Üç kurşun yarası ve lime lime olmuş bir gırtlak minicik tuşlarla konçerto vermesini imkansız kılmıştı. İlkokuldaki gibi eski dost sihirli yazı tahtasına dönmüşlerdi. Yine de Ervan keçeli kalemini kullanmakta zorlanıyordu. Konuşmaları birkaç cümleyi geçemiyordu.
Nasıl geçti?
Ervan yoğun bir tedavi görüyordu. Her yeri serumlardan ve kaptörlerden dolayı delik deşikti. Etrafı onu kontrol altında tutan, besleyen, idrarını boşaltan cihazlarla çevriliydi. Kendini cephe gerisindeki bir savaşçı olarak düşünüyordu. Maggie ile karşılaştırıldığında çok daha iyiydi. Onun durumu nasıldı? O konuyla daha sonra ilgilenecekti. Öncelik Gael'in cenazesindeydi. Hüzünlü diye yanıtladı Luwak fazla uzatmadan. Artık konuşamayan Ervan kardeşinin daha ayrıntılı anlatacağını umuyordu. Ama hayır, keçeli kalemi tutarken titreyen eliyle ve morfinden pelteleşmiş beyniyle konuşmayı başlatması gereken yine oydu.
Sofia orada mıydı?
Gelmek istiyordu, reddettim. Gael'le yalnız kalmak istiyordum. Oksijen maskesinin üstünden kardeşine baktı. Birkaç saat içinde Luwak iki defa hayatını kurtarmıştı. Guinness kitabına girecek kadar mükemmel bir atışla çivi adamı öldürmüştü ve canavarın yüzünü çıplak elleriyle parçalayarak büyük vahşet örneği sergilemişti. Bu şiddet onun şaşırtıcı cesaretiyle at başı gidiyordu. Ödlek ve müptela Luwak'a güle güle, soğukkanlı katile hoş geldin. Bu başkalaşım yüzünden okunuyordu. Taştan kabuğunu kırarak ortaya çıkarılan bir fosilin çizgileri gibi kazınmış, sertleşmiş yüz hatları vardı. Ervan kendine geldiğinde başucunda bekliyordu. Bir kozmonot gibi giyinmişti. Güç veren ve tamamen tersine evrilmiş bir görüntü. Ailenin toksikomanı temel direğine dönüşürken o klanın güçlü erkeği damarları uyuşturucuyla dolu bir keş olmuştu. Acı çekmiyordu. Aslında hiçbir şey hissetmiyordu. Üstün körü onarılmış bir bedende askıda duran minicik bir beyne indirgenmişti. Üzüntüye boyun eğmek de söz konusu olamazdı. Gael'in ölümünü düşünmek için tam formunda olmak gerekirdi. Soruşturmanın öğelerini yeniden ele almaya gelince parçaları birleştirme konusunda tuhaf bir şekilde Luwak'a güveniyordu. O miadını doldurmuştu. Klanın köklerini öğrenmek istemişti ama sonuçta hiç Morven kalmayacaktı. Yani neredeyse... İntikam arzusu da morfinle birlikte şiddetini kaybetmişti. Farabı ölmüştü. Jean-Louis Lasse'yi cezalandırmak neye yarardı? Doktor sonuçta ilaçlarını ve nöromedyatörlerini rafa kaldıracaktı. Tüm bunlar da devlet tarafından finanse edilen gizli bilimsel araştırmaların kayıplar hanesine yazılacaktı. Tüm bu ölümlerin de gerçeğin ortaya çıkmasını sağladıkları için en azından bir gösterge değeri olacaktı. Yakışıklı J.L.'in araştırmaları tehlikeliydi. Bu katliamda gizlisi saklısı olmayan tek bir kişi vardı. Kendisi. Bu durumdan kurtulacaktı. Bunu bedeninin derinliklerinde hissediyordu. Ama sesini geri kazanması söz konusu değildi. Ona daha şimdiden protezden, yapay gırtlaktan, pek hoş olmayan ve polislik mesleğiyle bağdaşmayan bir sürü şeylerden bahsetmişlerdi. "Maggie" diye zorlanarak yazı tahtasına yazdı. "Onu daha sonra göreceğim. Durumunda bir gelişme yok. Doktorlara göre artık düzelme ihtimali söz konusu değil." Ervan bandajların altında bunalıyordu. Birden annesine uygulanan buz tedavisinin kendisine de uygulandığını düşündü. Son bir yolluk. Defterler. Yeniden okumam gerekiyor. Luwak yatağın karşısında ayakta bir İsviçreli muhafız gibi kımıldamadan duruyordu. Önceki günden beri okuduklarıyla ilgili tek bir kelime etmemiş, ortaya çıkardığı ayrıntılar hakkında tek bir yorumda bulunmamıştı. Ervan onun her şeyi bilmesini istemişti. Bu gerçek onun tek vasiyetiydi. Her halükarda da en iyi soruşturması ve erkek kardeşinin ayaktaki tek morvunun onu koruması gerekiyordu. Sonunda Ervan dayanamadı, yazı tahtasını aldı, keçeli kalemin gıcırtıları duyuldu. "Ne düşünüyorsun?" "Sana bir cevap vermek için çok erken. Sana söyledim, hepsini yeniden okuyacağım, hepsini olgunlaştıracağım." Eğer ilaçlardan sersem gibi olmasa, bandajlar omuzlarından kulaklarına kadar onu sarıyor olmasa, Ervan kahkahalarla gülerdi. Luwak şimdi dilini yutmuş bir polis gibi duruyordu ve karşısındakinin yorumlarını bekleyen kendisiydi. Şimdilik oluruna bırakıyordu, tıpkı diğer şeyler gibi. Artık zaman kavramı kalmamıştı. Genişletilmiş bir zaman yelpazesinde yaşıyordu. Sabahın 6'sı ile öğlen arasında fark yoktu. Dakikalar saatler kadar tahammülü zor ya da kolay, ona verilen morfinin dozuna göre değişiyordu, bir hal alıyordu. Ayrıca zayıf bilincini ondan habersiz uzun ve sessiz tünellerin içine sokan uyku vardı. Kardeşinin kendisine doğru eğildiğini fark etti. Geldiğinden beri ilk kez gülümsüyordu. "Gidiyorum," diye fısıldadı Luwak onu öperken. Morvinlerde bu tür güzel davranışlar ileri yaşlarda öğreniliyordu. "Yapacak işlerim var." Ervan yazı tahtasını aldı. "Hangi işler?" "Temizlik," diye bir kez daha gülümsedi Luwak. "Senin evinde." 55. ayının sonu. Sayfa 574.